Meraklısına bilinden herkese merhaba. Bugün konuğum Koç Üniversitesi'nden Koç Holding Yönetim ve Strateji Kursu Profesörü Zeynep Aycan ve doktor adayı Elif Gizem Demirel. Konumuz ise liderlik. Liderlik günümüzün en çok konuşulan kavramlarından biri, hem iş yeri açısından, hem işletmeler açısından, hem de siyaset açısından oldukça fazla konuştuğumuz bir konu. Ama liderlik bu ikisini de, hatta çok daha fazla alanı kapsayan, çok daha kapsayıcı bir kavram. O yüzden konuşmaya başlamadan önce çok kısaca, sizin için de uygunsa eğer, liderlik nedeniyle ne anlamamız gerekiyor? Bundan bahsedebilir miyiz?
Tabii, memnuniyetle. Gerçekten hayatımız için çok önemli bir kavram, bildiğimiz gibi, ve farklı disiplinler, farklı araştırmacılar bu konuya eğiliyorlar. Biz iş ve örgüt psikoloğu uzmanlarıyız, psikolojinin bir alt dalı. Ama tabii ki siyasi liderleri de inceleyen siyaset bilimciler var. Liderliği aslında çok farklı katmanlarda da düşünebiliriz. İşte toplumsal liderlik olabilen siyasi liderlerden bahsedebiliriz. Kurumlar, kurumsal liderlik, kurum düzeyinde, kuruluş, şirket, STK vesaire gibi her türlü kurum ve kuruluşun kar amacı gütsün ya da gütmesin liderliğinden bahsedebiliriz. Bir de tabii takım düzeyinde, takım liderliğinden, ekip liderliğinden bahsedebiliriz. Fakat her üç aşamada da ya da her üç kademede de baktığımız zaman liderliği bir grup insanı amaca yönelik, ortak amaca yönelik etkileme süreci olarak tanımlıyoruz liderliği. Etkileme derken motive etme, hedef gösterme, vizyon yaratma, o hedefe yönelik kaynakları aktarma, kaynakları yaratma ve engelleri de ortadan kaldırma. Çok kabaca liderliği bu şekilde tanımlayabiliriz.
Bir topluluk, bir aynı iş yerine çalışan insanlar kimleri neden lider olarak görüyor? Hangi davranış biçimleri, hangi karakterler insanları bir insanın lider olduğunu düşündürtüyor? Ve sizin de bu konuda bir sürü araştırmanız var. Sizin araştırmanız bu konuda ne söylüyor?
Bu soruya ben yanıt vermek isterim. Psikolojinin çeşitli alanları aslında bu soruyla ilgileniyor. Bu soruya yanıt arıyorlar. Örneğin evrimsel psikoloji bizlere kişilerin daha fazla dominant, maskülen, karizmatik ve kendine güvenli, dışa dönük kişileri, böyle karakter özelliklerine sahip kişileri lider olarak algıladıklarını ve lider olarak tercih ettiklerini gösteriyor. Günümüz toplumunda da kurumlarda aslında gerek karizmanın, gerek maskülenliğin lider olarak seçilmede etkili olduğunu görüyoruz.
Maskülenlik dediniz. O zaman iş yaşamında kadınların lider olmasını, yönetici pozisyonlara çıkmasının hep zor olduğu söylenir. Bu lider olarak gözükmedikleri için psikolojik açıdan.
Gizem, sen başlamak ister misin? Ben mi başlayayım?
Tabii. Yani biz kendi yaptığımız araştırmalarda da kadınların yetkin olarak algılanmasına rağmen maskülenden ziyade erkek adaylarla yan yana getirildiklerinde ve aynı yetkinlik özelliklerine sahip olduklarında bile tercihin erkek adaylardan yana olduğunu görebiliyoruz. Zeynep Hocam, siz isterseniz eklemelerinizi yapabilirsiniz.
Tabii, cam tavan sendromu denilen bir sendrom vardır. Gayet iyi bilinir. Bu da aslında kurumlarda, organizasyonlarda belli bir aşamaya kadar yönetici olarak kadınları görüyoruz. Fakat belli bir aşamadan sonra görmüyoruz. Yani tepe yönetim kadrolarında kadınların sayısı hala dünyada da Türkiye'de de az. Çok çok az hatta. Dolayısıyla Elif Gizem'in dediği gibi aslında yetkinlik olarak, yani işin aslında paradoksu şu: yetkinlik olarak son derece iyi yetkinliklerle donatılmış oluyorlar kadınlar. Liderlik açısından da öyle. Liderlik bilgi, beceri ve yetenekleri aslında çok çok iyi. Bunu performans değerlendirmelerde de görüyoruz. Performans değerlendirme puanları da hatta birçok alanda erkek çalışanlara göre daha yüksek oluyor. Fakat maalesef yetenek havuzu dediğimiz, yani tepe yönetime gelecek kişilerin yetiştirildiği yer olan yetenek havuzu denilen yerlerde kadınların sayısı az oluyor ve daha sonra da maalesef pozisyon olarak baktığımızda da kadınların sayısı az oluyor, evet.
iş yaşamında bir böyle bir inanış vardır. Benim de çok duydum. Siz bu konularda ne düşünüyorsunuz onu merak ettim. Kadınların yükselebilmek için tırnak içinde erkekleşmeleri gerektiğinden bahsedilir. Bu konuları söylemek istersiniz.
Biraz gerçeklik payı var değil mi Gizem? Yalnız şöyle bir maalesef kadınlar için ikili bir bariyer var öyle diyelim. Erkek gibi hani erkek gibi davranırlarsa liderlik tarzları itibariyle bu onlar için olumsuz etki yaratıyor öyle diyelim. Aslında böyle erkek gibi kadın falan diye böyle güya iltifat olan aslında mikro agresyon olan ama iltifat gibi söylenen şeyler de var o ayrı. Ama liderlik pozisyonuna geldikleri zaman o şekilde davranan kadınları işte kalpsiz, bencil, hırslı gibi yakıştırmalar yapılıyor ve olumsuz etkisi oluyor öyle diyelim. Feminen davrandıkları zaman da çok feminen olarak algılanıyorlar. Yani maskülen de olsalar sıkıntı, feminen de olsalar sıkıntı. Ama bugünün artık iş hayatı bu ikisinin bileşimini istiyor değil mi Elif Güzel? Belki buradan sen devam edebilirsin.
Tabii. Yani çalışmalar hakikaten şunu gösteriyor. Belirli bu daha önceden bahsettiğim kriterler var lider olarak algılanmak ve seçilmek için ve bunlardan en önemlisi maskülen olmak. Dolayısıyla kadınlar seçilene kadar aslında maskülen davranmalı gibi bir anlayış var ve maskülen tavırlı sergiliyorsanız lider olarak seçilebilirsiniz. Ama bir noktadan sonra bu ters etkiye sebep oluyor Zeynep Hoca'nın söylediği gibi. Yani bir kadından beklenen, toplumda beklenen davranışları sergilemediğini düşünüyor insanlar ve onun etkili bir lider olup olmadığını değerlendirirken eğer daha maskülen tavırlar sergiliyorlarsa negatife doğru kayabiliyor.
Burada çok bir ekleme yapmak mümkünse yani burada çok ilginç bir noktaya geldik çünkü liderlik literatürünün de yeni yeni anlamaya çalıştığı bir konu. Şimdi çok kabaca ikiye ayırmak gerekirse literatürü iki tane ana akım olduğu düşünülebilirse bir tanesi lider nasıl olunur yani lider olarak nasıl ortaya çıkar insanlar Elif Gizem'in söylediği gibi hangi özellikler gerekir ondan sonra da lider olduktan sonra başarılı olmak için sonuçlar olumlu sonuçlar yaratmak için ne yapmak lazım şimdi bu iki liste yani lider olmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir listesiyle, lider olduktan sonra başarılı olmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir listesi birbirinden ayrışıyor. Ve kimi zaman taban tabana zıt hale geliyor. Örneğin lider olarak ortaya çıkmak için, hani seçilmek için veya kişilerin sizi öyle algılaması için maskülen olmak gerekirken, o pozisyonda başarılı olmak için takım çalışması yapmak, inovasyon, bilgi paylaşımı, müşteri odaklılık ya da işte hizmet ettiği sektördeki insanlara odaklı olmak gibi network yapmak, doğru iletişim, insanlarla yakın ilgi dediğimiz zaman feminen özellikler ortaya çıkıyor başarılı olmak için. Yani lider olmak için çıkan özelliklerle başarılı olmak için çıkan özellikler, aranan özellikler birbirinden ayrışmaya başladı. Bu çok ilginç, çok yeni fark ettiğimiz bir yol ayrımı, bir makas haline geldi.
Siz Koç Üniversitesi'nde liderlik laboratuvarında çalışmalarını sürdürüyorsunuz. Bu laboratuvarda ne yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz ve liderlik nasıl incelenen, nasıl bir metotla incelenen bir şey?
Ben yapmak isterim. Liderlik Laboratuvarı'nın 5 yıldır bir parçasıyım. Biz çok eğlenceli ve bir de meraklı bir ekibiz aslında. Birçok yüksek lisans, doktora öğrencisi ve aynı zamanda lisans öğrencileri de var bizimle beraber çalışan. Temelde yanıtlamak istediğimiz soru daha iyi liderler nasıl ortaya çıkabilir? Biz bunu anlamaya çalışıyoruz. Zaman zaman farklı perspektiflerden bakıyoruz, farklı metotlar kullanıyoruz. Ama bu soruya yanıt arıyoruz. Bazı yüksek lisans ve doktora tezlerinde örneğin arkadaşlarımız lider olmak isteyip olmayan ya da çekinen belli kaygıları olan kişiler üzerinden fizyolojik veriler alarak araştırmalarını gerçekleştirdiler. Ben örneğin sözsüz iletişimle ilgileniyorum ve liderlerin ya da bireylerin videolarını çekerek ya da onların yüz analizlerini yaptırarak kişilere nasıl algılandıklarını, lider olarak görünüp görünmediklerini soruyorum. Bunun yanı sıra çeşitli simülasyonlar kullanarak deneyler gerçekleştiriyoruz. Ve ekibimizde sanal gerçeklikle ilgilenen arkadaşlar da var, ben de dahil olmak üzere. Çeşitli eğitimler de aldık bunlarla ilgili. Ve aslında gelecekte biraz da lider olmak isteyip olamayan, yani o insanlara biraz katkı da sunabilmek adına çeşitli müdahale programları tasarlamak istiyoruz. Ve sanal gerçeklikte de, sanal gerçeklik kullanarak da bunları başarabileceğimize inanıyoruz. Şu anki çalışmalarımız bu şekilde özetleyebilirim.
Ben de çok ufak birkaç ekleme yapayım. Hakikaten eğleniyoruz yani, umarım öyledir, öyle olduğunu umuyorum, çünkü gerçekten çok yaratıcı fikirler geliyor arkadaşlarımızdan. Her hafta toplanıyoruz düzenli olarak, yılın 12 ayı hiç aralıksız çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi bir taraftan evet, yani daha iyi liderlik bir kere bir kriz içinde. Böyle bir varsayımdan yola çıkıyoruz. Aslında bu bir varsayım değil, bu bir tespit. Dünya Ekonomi Forumu'nun da bir tespiti. Birçok yerde de görüyoruz zaten. Liderlik meselesi şu anda zorda bize kalırsa. Yani göstergeler de onu gösteriyor. İyi liderler yok. Hem toplumsal hem kurumsal düzeyde söyleyebilirim. Dolayısıyla bu iş nasıl düzelir? Bir kere bunu bir kafaya takıyor olma halimiz var. Bunun bir parçası da şu: neden liderlerden şikayet etmemize rağmen yeteri kadar lider olmaya aday olmuyoruz, heves etmiyoruz, öyle diyelim. Ne tutuyor insanları liderlik şeyine, kulvarına, kariyer anlamında girmek için? Engelleyen şeyler ne? Çünkü yetkin insanlar ve belki de daha doğru, daha etik, daha doğru insanlar lider olmak istemiyorlar. Bu sorumluluğu, bu yükü, işte her neyse, bu işe girmek istemiyorlar. Dolayısıyla Elif Gizem de dediği gibi, yani lider olma kaygısı diye bir kavram ortaya atmıştım ben 2016'da, şimdi 2019'da yeni basıldı. Bu kaygıyı güden insanlar, lider olma kaygısını güden insanlar bir kere yani bunlar bu kulvara girmiyorlar, kariyer kulvarına. Ve tabii başka nedenlerini de araştırıyoruz. Neden daha yetkin, daha doğru, daha etik insanlar girmiyorlar? Bir de girenler içinde ne yapılabilir? Onların da daha iyi liderler olması için neler yapılabilir? Temel olarak ekleyeceklerim bunlar, evet.
Liderlik vasıflarının ne olduğundan bahsettik, yani nasıl algılandığından bahsettik. Peki bu lider olacak insanları algılama biçimi ülkelerden ülkeye, kültürlerden kültüre değişiyor mu? Örneğin bunu çok fazla siyasetteki liderler için konuşuyoruz. Avrupa'dakiler niye o adaylara oy veriyor, başka ülkelerdekiler neden o adaylara oy veriyor, ama iş yerinde fark ediyor mu? Örneğin Türkiye ve Almanya'daki çalışanların bir üstüne sahip duyması, lider olarak benimsemesi için farklı özellikler gerekiyor mu?
Kisamcığım sen başla istersen yine.
Tabii kültürlere göre liderlik tercihinin değiştiğini biliyoruz. Kurumlar içerisinde de kurum kültüründen etkilenerek farklı lider tercihleri yapıldığını biliyoruz. Yalnız bu noktada ufak bir ekleme daha yapmak istiyorum. Çünkü daha kültürle ilgili kısmı Zeynep Hoca'ya bırakacağım. Aslında aynı kurum içerisinde değişen durumlara ve kontekste göre de farklı lider tercihi yapılabilir. Yani yalnızca genel kültür ve ülkeler arası kültürel değişiklikler değil, tek bir kurum içerisinde ve değişen zaman ve kontekste göre farklı liderlik algılarımız ve beklentilerimiz olabilir. Yani örneğin şu anda içinde bulunduğumuz COVID dönemi buna güzel bir örnek. Bir kriz dönemindeyiz. Daha önceden bu kriz dönemini yaşamadan önce lider algımız ve lider olmasını istediğimiz kişiler farklıyken şu an farklı olabilirler.
Çok doğru. Kültür açısından da birçok kültürler arası çalışma var. Örneğin Globe adında çok büyük bir araştırma var 62 ülkede. Farklı lider prototipleri neler diye bakıyor. Fakat yani ülkeler arası, kültürler arası uzlaşılan iki konu var. Bir tanesi karizmatik lider, diğeri takım odaklı lider. Yani takım kuran ve takımı destekleyen, takımla hareket eden. Yani tek başına bencil bir şekilde değil de takım oluşturan ve onu güçlendiren, empower eden liderler aranıyor. Yani dünyada hani iki tane en yüksek oranda arananlar bunlar. Bunun yanı sıra ama farklılıklar da var elbette ki. Örneğin babacan liderlik dediğimiz liderlik türü Türkiye gibi ülkelerde çok benimseniyor. Babacan liderler bir kere bir hiyerarşik yapı kurarlar. Çalışanlarına bir ebeveyn gibi davranırlar. Babacan deyince baba yani erkek lider akla geliyor ama anaç da olabilir. Dolayısıyla aile tipi liderlik de diyebiliriz. Aile büyüğü gibi bir lider diyebiliriz. Genç jenerasyon biraz daha bunu az istiyor tabii ki. Ama halen epeyce yaygın. Dediğim gibi yani evlatları gibi, çalışanları evlat gibi koruyan, kollayan, bir aile ortamı yaratmaya çalışan. Ama bununla beraber çok fazla eleştiri kabul etmeyen, çok fazla fikirlerinin sorgulanmasını istemeyen, o hiyerarşik yapıyı her zaman da korumak isteyen liderler. Kendisinin en iyi bildiğini düşünen, yani her hani baba öyledir ya evde de işte ben babanım tabii ki en iyisini bilirim ya da annenim diyen bir ebeveyn gibi, onun da her konuda en iyi bildiğini en iyi bildiğini düşünüyor. Bu yönüyle de aslında geliştirici değil. Yani o sıcak sarmalayıcı babacan tavrı çok hoş, aile ortamı yaratması, her işte soruna çare bulmaya çalışması, hem kişisel sorunlarına hem işle ilgili sorunlarına insanların, bu tarafıyla çok güzel. Fakat bir sadakat beklemesi, bir sorgulamadan kabul beklemesi ve en iyisinin kendi bildiği olduğunu düşünmesi yönüyle de olumsuz aslında bir özellik taşıyor. Gelişmeye çok izin veren bir lider tipi değil. Böyle bir liderlik var mesela Türk kültüründe ve birçok bireyci değil de toplulukçu olan kültürlerde bunu görüyoruz.
Ben bu dediğiniz konuyla ilgili yakın zamanda bir araştırma okumuştum. Örneğin Japonya'da bu babacan liderlik dediğiniz liderlik tipinin çok olduğunu, bu yüzden insanları memnun olmadıkları, iş yerlerinin hiçbir şekilde çıkamadıkları, hatta çıktıklarında çok uzun süre buradan çalışsın, o senin işte ailen gibiydi, nasıl bırakırsın deyip gitmek istedikleri yerlerde de aksine bir negatif bir yorumla karşılaştıklarını okumuştum. Güvencesizlik yarattığından bahsediyordu araştırma.
Kesinlikle doğru.
İşletmelerin organizasyon yapısı da seneler içinde çok değişti. Sanayi devriminden başladığımızdan bugüne kadar işletmelerin de çalışanların da yapısı çok değişti. Örneğin yakın zamanda artık işletmelerin çalışanlardan beklediği şeyler esnek çalışma saatleri ve inisiyatif almaları. Çalışanlar da daha onları motive edecek şeyler bekliyorlar örneğin liderlerinden, üstlerinden. Peki bu değişim içerisinde liderler için neler değişti?
Ben başlayayım istersen bu defa da Gizemciğim. Evet, organizasyon yapıları değişti. Yani işte dijital dönüşüm diyoruz mesela. Yeni yaklaşımlar ve kavramlar olarak karşımıza çıkıyor. Çevik organizasyonlar diyoruz. Agile organizasyonlar İngilizcesi. Yani takımlar halinde sürekli dinamik ve değişen ve takımların inisiyatif aldığı bir yönetim yapısı. İşte gig ekonomi diyoruz. Bu da işte çok farklı yerlerde olan kişilerin ekonomiye veya işte üretime her neyse katkıda bulunması. Dolayısıyla aynı çatı altında değil artık, çok farklı dağınık yerlerde insanlar. Böyle çok enteresan hakikaten yeni kavramlar ortaya atıldı. Yani eskinin böyle hiyerarşik kurum yapısı, İşte tepede bir genel müdür veya CEO var veya rektör var veya başhekim var, artık kurum her neyse, hastane olabilir, okul olabilir. Ve ondan sonra bir işte hiyerarşik yapılanma var. Dolayısıyla tek yetki ve otorite sahibi kişi, o en tepedeki kişi, böyle olmaktan artık daha yatay, daha dinamik, daha herkesin katkıda bulunduğu, farklı liderler, paylaşılan liderliğin yaşandığı bir kurum yapısına, bir organizasyon yapısına geçiş çok hızlı başladı. Bu pandemiden sonra da özellikle bu dinamik yapılar artmaya başladı. Çünkü artık aynı çatı altında çalışma ve sürekli kontrol etme, gözetim altında çalışıyor olma, direktif verme, direktif alma artık... Yani bu artık hele bugün şu andaki son 8 aydır ve bundan sonra da herhalde epey bir zaman bu imkansız hale geldi. Fiziksel olarak artık imkansız hale geldi. O yüzden çoklu liderler, paylaşılan liderlik, dinamik yapılar, daha işte agile ya da çevik sistemlerden bahsediyoruz. Bahsetmek zorundayız. Buna göre de o liderliğin muktedir, tek kişi ve tek adam diyoruz biz ona laboratuvarımızda, çünkü erkek olduğu için çoğunlukla tek adam, muktedir insan, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ve kaynak yaratan, yolu açan, hani o en başta aslında tanımladığım haliyle Betül, yani etkileyen falan, yani artık etkili lider etkileyecek, insanlar etkilenecek, peşinden sürüklenecek, artık bu yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Birincisi mümkün değil, yani böyle bir muktedir insan bulmak, her şeye vakıf, omnipotent birini bulmak artık anlamlı değil ve mümkün değil. O kadar kompleksleşti hayat. İkincisi zaten bu talep edilen bir liderlik anlayışı artık değil ve mümkün de değil. Yani kurumsal yapılar da, bu esnek yapılar da buna kesinlikle izin vermiyor artık. Gizem, ekleyeceklerim var mı bilmiyorum.
Bak, bir ekleme yapacağım burada. Daha önceden bahsettiğimiz, yani yetkin olarak algılanan kişilerin aslında özellikleri de biraz değişiyor. Yani Zeynep Hoca'nın da az önce bahsettiği o işte muktedir maskülen kişi yetkin olarak algılanıyor ve yetkinlik, evet, çok önemli bir kavram. Ama bunun yanında artık insanlar, çalışanlar liderlerin güvenilebilir de olmasını istiyorlar. Yani karşılıklı bir güven ilişkisi çok çok önemli. Özellikle şu anki Covid dönemini düşünürseniz, insanların evden çalıştığı dönemde, değişen işte evden uzakta çalışabilme durumlarında karşılıklı güven ilişkisinin olması çok çok önemli bir kavram olarak ortaya çıkıyor.
Liderlikten bahsederken liderlikle birlikte gelen bir kavram da stres. Siz de söylediğiniz, liderlik aynı zamanda bir yükün, bir sorumluluğun altına girmek. Bu insanlar bu sorumluluğun ve yükün altına bilerek mi giriyorlar? Hatta bir deyiş vardır biliyorsun, lider olunmaz da olur mu yoksa?
Çok güzel. Başlamak ister misin?
Başlayayım. Biraz teorimizden bahsetmek isterim. Yakın zamanda Zeynep Hoca'nın üzerine çalıştığı bir teori var. Lider olma kaygısı. Aslında bu temelde İşte neden bazı insanların lider olarak seçilmediği ya da liderlik teklifi, yöneticilik teklifi onlara getirildiğinde neden geride duruyorlar? Bunu anlamakla ilgili bir teori. Ve bunun çeşitli sebepleri olduğunu görüyoruz biz. Bunlardan bazılarını sıralamak isterim. Şöyle, eğer lider olursanız iş ve hayat dengenizin bozulacağını düşünüyor olabilirsiniz. Çok fazla zamanınızı işe ayırmak zorunda kalabilirsiniz ve ailenize yeterince vakit ayıramayabilirsiniz. Lider olmak aynı zamanda sorumluluk üstlendiğiniz bir görevdir ve belli kararlar almak zorunda olduğunuz bir pozisyondur. Ve bu kararlar bazı insanlara zarar verebilir. İnsanlara zarar verebilecek olmak da liderlik kaygısı yaratabilir. Dolayısıyla bu... çeşitli negatif özellikler insanları lider olmaktan uzakta tutabilir ve onları kaygılandırabilirler. Devam etmek istemek ister misiniz Zeynep Hocam?
Evet, yani hakikaten Betül, hani soruna da gelelim, bu lider olunur mu doğulur mu sorusuna ve ondan sonra da hani lider de bir insan, bunların hayatları, hani hayatlarını düşünüyor olmamız lazım ve yani kim hakikaten lider olmak, bu sorumluluğun altına girmek ister? Yani düşündüğünüz zaman, hele ki hani bugünlerde düşündüğünüz zaman, bu süreç o kadar zor ki yönetmesi gerçekten. Yani hakikaten çok insan düşünüyor yani niye ister lider olmayı insan diye, ama tabii çok da istenen bir şey, hala çok geçerliliği olan bir kariyer yolu. Şimdi lider olunur mu doğulur mu konusunda ikizlerle yapılan araştırmalar var. Yani ikizlerin şeylerine bakılmış, pozisyon olarak, kariyer pozisyonu olarak geldikleri noktaya, geldikleri yerlere bakılmış, aldıkları pozisyonlara. Bu liderliği o şekilde tanımlamış o araştırmalar tabii. Yani örneğin yöneticilik pozisyonuna gelmiş mi, bu tür görevler yapmış mı diye. Ve yapmışsa eğer hani ikisi de yapmış mı diye bakmak yöntemiyle daha çok araştırmalar yapılıyor. Yoksa liderlik sadece pozisyondan ibaret değil, ona da ayrıca belki değiniriz. Ve şu bulunuyor, yani %34 oranında genetik bir altyapı gerektiği, yani genetik bir benzerlik olunca hakikaten aynı pozisyonlara geliyor insanlar. Yani şöyle diyebiliriz kabaca, işte %30 oranında, %34 oranında bir genetik altyapı gerektiriyor. Ondan sonra da geriye kalan %66 gibi bir oranda da hakikaten çevresel faktörler. Yani aldığı eğitimler, bir kere yetiştiği aile ortamından başlayarak aldığı formal eğitimler, aldığı pozisyonlar, önüne çıkan fırsatlar, bunları nasıl değerlendirmiş olduğu gibi. Bu böyle. Şimdi dolayısıyla hani çok da büyük bir genetik arka plana ihtiyaç yok böyle baktığınız zaman, ama en başta Elif Gizem'in belirttiği gibi hani fiziksel özellikler, dominant olma, bir takım karakter özellikleri insanları lider olarak seçtirtiyor tırnak içinde. İlle başarılı yapmıyor ama seçtirtiyor. Dolayısıyla öyle de bakıldığı zaman belli fiziksel özellikler de gerekiyor diyebiliriz. Ama bunların yani payı işte %30'larda, 40'larda en fazla. Geriye kalan çevresel faktörler tabii ki insanın liderliği hazırlıyor. Ve bunlardan bir tanesi de hakikaten motivasyon. İnsanlar motive hissedebiliyorlar, bu işi yapmaktan hoşlanabiliyorlar. Bu işin getirdiği avantajlar, işte mevki, statü, prestij, para gibi bir takım avantajlar olabiliyor. Ama bir taraftan da Elif Gizem'in bahsettiği gibi kaygılar olabiliyor. Yani lider olmayı insanlar avantajlarına rağmen lider olmaktan çekinebiliyorlar, kaygı duyabiliyorlar bundan. İşte hayat dengem bozulursa, bütün dengelerim bu alt üst olursa, işte zarar verirsem insanlara veya performans gösteremez, başarılı olamazsam diye. Şey bu, yani niye olmak isterler, niye olmamak isterler noktasındaki bizim şimdiye kadarki bulgularımız bu yönde.
Liderler her zaman insanlar için karar alan insanlar aslında, basit olarak baktığımızda. Peki çok fazla karar alıyorlar, istedikleri kadar duyarlı olsunlar, herkes memnun, mümkün değil. Az önce söylediğiniz gibi bazı insanların liderlikten kaçınma sebebi de bu, insanların hayatlarına zarar vermek. Peki çok yük altındaki liderler nasıl hayatlarını sürdürüyor bu stresle?
Evet, bu çok önemli bir konu. Hakikaten biz işte o demin bahsettiğimiz prototip var ya, işte muktedir, tek adam falan, her şeyi bilen, her yolu açan, her kaynağı sağlayan falan. Şimdi böyle baktığımız zaman böyle süper insan hani gibi bir izlenim, hakikaten süper ne diyoruz, süper karakterler değil mi, filmlerdeki çocukların bayıldığı karakterler gibi insanlar çıkıyor karşımıza prototip olarak. Halbuki öyle değil. Yani lider dediğimiz insanlar da en tepedeki, hani bırakın kurumları, toplumların da en tepesindeki insanlar da ya da liderler de birer insan elbette ki. Zaman zaman hani bu şeylerini, zayıflıklarını demeyeyim de duygusallıklarını ortaya koyuyorlar. İşte çocuklarından bahsettikleri zaman gözleri yaşarıyor vesaire ve biz anlıyoruz ki aslında o karizmanın, o otoritenin, o muktedir olmanın altında bir insan var. Elbette ki. Şimdi bu insanlar peki nasıl yönetiyorlar? Kendilerini nasıl yönetiyorlar? Kendi duygularını, psikolojik sağlıklarını, fiziksel sağlıklarını nasıl yönetiyorlar? Bu aslında hiç doğru dürüst el atılmamış bir konu. Biz yavaş yavaş bu konuya da eğilmek istiyoruz laboratuvarımızda. Lider, bir insan olarak lider. Hani Atatürk'ün de bazen bahsediliyor insan olarak özelliklerinden vesaire, ama maalesef bunlardan çok bahsedilmiyor liderlik söz konusu olduğu zaman. Mesela bizim labımızda ziyaretçi olarak gelen bir yabancı araştırmacı çok ciddi hobilerine yatırım yapan liderlerden bahsetmişti. Çok üst düzeyde artık hobinin ötesinde neredeyse profesyonelleşmiş sporcular, sanatçılardan bahsetmişti CEO olup, lider olup. Mesela bu bir yöntem olabilir. Tabii ki ekstra enerji ve zaman alıyor, o ayrı, ama bir en azından bir kaçış ya da bir farklı alan yaratmak kendine. Yani şimdilik benim aklıma gelenler bunlar, insan olarak lider deyince. Var mı eklemek istediklerin Gizemciğim?
Benim de aklıma birkaç örnek geldi. Hobi bahçeleri olması örneğin, yöneticilik pozisyonlarında olan kişilerin triatlet olmaları, belli spor alanlarında profesyonel şekilde ilgileniyor olmaları ve bu alanlardaki becerilerini de aslında liderlik pozisyonlarına aktarabildiklerini de söylüyorlar, bahsediyorlar. Bunlar önemli olarak düşünüyorum ben de.
İyi bir liderin nasıl olunacağından bahsediyoruz ama bir de işin bu tarafı var. Kimler lider olamaz ya da olmamalı?
Olmaması gerekenler oluyor. O yüzden vallahi çok öyle bir şey. Yani bu da yeni bir literatür, Betül. Liderliğin karanlık yüzü diyebiliriz. Dark Side of Leadership diye bir literatür gelişti. Son 15 yıl değil mi Gizem? Yani çok ağırlıklı olarak 10-15 yılda özellikle gelişti. Dolayısıyla olmaması gereken insanlar aslında hep vardı büyük ihtimalle tarihte ve toplumda ve kurumlarda, ama artık daha gün ışığına çıkmaya başladı karanlık lider tipleri. Yani olmaması gereken çok özellik var. O demin bahsettiğimiz, işte demin Gizem'in de söylediği, kendini aslında lider olarak seçtiren özellikler lider olduktan sonra maalesef karanlık yöne çekiyor insanları. Bir yerde güç zehirlenmesi oluyor. Yani ilk önce bu güçlü duruş ve güç muktedir olma özellikleri vesaire, maskülen özellikler çok olumlu sonuçlar doğuruyor hızlı bir şekilde. Ama bir süre sonra fazlaca kalındığında o pozisyonda diyebiliriz, güç zehirlenmesi oluyor. Aslında o yüzden bizim kurumlara önerilerimiz, en azından kurumsal düzeyde belli bir yıl, belli bir süre limiti olması lazım. Çünkü ne olursa olsun yıpratıcı, demin de bahsettiğimiz gibi onlar da insan ve yıpratıcı bir süreç bu. Ayrıca da yani dark tarafa, karanlık tarafa da geçmesi insanın işten bile değil. Çünkü kültürel olarak da çok biz böyle liderlerimize çok biat ettiğimiz, çok fazla işte saygı ve şeyle eğildiğimiz için, hani siz bilirsiniz ne derseniz o olur diye eğildiğimiz için hakikaten bunu zehirlememesi çok zor. Yani kültürel olarak toplumlar da öyle ya da çalışan insanlardan da kaynaklanıyor bu zehirlenme süreci bir yönüyle. Onun için belli bir süreden sonra bir sınır olmalı, süre sınırı olmalı diye düşünüyorum. Yani kim olmamalı diyorsun ama olmaması gerekenler oluyor. Yani bunu çok engellemenin imkanı yok. Çünkü insanlar da o narsist, o dominant özellikleri cezbediliyorlar, çekiliyorlar. Orada pek yapacak bir şey yok bence, ama Elif Gizem'in belki farklı söyleyeceği bir şey olabilir, ama hiç değilse orada iken fazla kalmamak, belli bir süre sonra artık devretmek. Aklımıza gelen bir çözüm mesela bizim bu oluyor, ama farklı insanları seçtirmek için de Elif Gizem'in yaptığı araştırmalar var. Yani seçenler olarak neye bakmalıyız? Belki bir şeyler söylemek ister o yüzden.
Tabii katılıyorum. Yani narsist olan bireyler özellikle seçilirken biz araştırmalardan bildiğimiz kadarıyla karizmatik olarak aslında algılanıyorlar. Ve daha sonrasında kendine çok fazla odaklı olmak onların zararına olabiliyor. Çünkü çalışan lider ilişkisini düşündüğünüz zaman çalışanlar çok fazla kendine odaklanan lideri değil, biraz yani çalışanla ilgilenen lideri de istiyorlar ve o özelliklere sahip bireyleri arıyorlar. Ben doktora tezimde şu anda aslında kendine odaklı, kendi başarılarını ve yapmış olduklarını öven, devamlı onlar üzerinde insanların dikkatini çeken liderlerle daha mütevazi liderleri karşılaştırıyorum aslında. Ve kimin lider olarak algılandığını, kimlerin daha etkili olarak lider olabileceğini test ediyoruz. Ve şunu görüyorum şu anki yaptığım araştırmalarda. İnsanlar aslında seçilme noktasına kadar başarılarını anlatan, bunları vurgulayan kişileri çok beğeniyorlar lider olarak. Yani o kişileri daha karizmatik, daha kendine özgüvenli buluyorlar. Ve lider prototipini sizce bu kişi yansıtıyor mu diye sorduğunuzda evet, kesinlikle lider prototipine yansıtıyor diyorlar. Fakat siz aynı insanlara bu kişi sizin lideriniz olarak, lideriniz olsaydı ve bir kurumda çalışıyor olsaydınız, lideriniz olmasını ister miydiniz bu karakterlerin diye sorduğunuzda gördüğümüz şey insanların daha fazla mütevazi liderlere doğru bir tercihinin olması. Yani lider algısıyla siz kendinizi o kişiyle çalışırken düşündüğünüzdeki lider bambaşka bir kişi. Bunu anlamak aslında çok önemli. Hem literatürde hem de kurumlarda anlamak ve uygulatabilmek çok değerli.
Siz anladığım kadarıyla kurumlara da destek oluyorsunuz yaptığınız çalışmalarla. O yüzden şunu merak ettim. Bu kadar bu konu üzerine çalışıyorsunuz, araştırma yapıyorsunuz. Size göre en çok verimlilik sağlayan lider modeli hangisi ya da nasıl insanlar?
Yani uzunca bir liste olabilir bu ama demin de bahsettiğim gibi bu kültürler arası çalışmalarda da hakikaten yeni bir model var geliştirmeye çalıştığım kurumlara da bu yönde eğitim ve danışmanlık veriyorum. Güçlendirme, yani güç kültürünü güçlendirme kültürüne dönüştürebilen liderler. Bunlar artık özellikle bu jenerasyon ve bu ekonomik koşullarda kesinlikle başarılı olacaklar. Güçlendirme kültürünün de 5 özelliği var ya da bu liderlerin yapması gereken 5 şey var. Bir tanesi paylaşılan liderliği mutlaka güçlendirmek, yani paylaşılması için liderlik sorumluluğunun teşvik edici olmak. İkincisi başarısızlık korkusunu azaltabilmek. Üçüncüsü psikolojik güvenlik sağlamak kurumlarda, çalıştıkları ekiplerde psikolojik güvenlik. Yani kimsenin sesini çıkaramadığı, eleştirmekten korktuğu, fikir öneremediği ortamlar güvenlik ortamı değil. Yani psikolojik güvenliği olmayan ortamlar, bunu kırmaya çalışmak. Dördüncüsü amaç ile motive etmek. Yani sadece ödülle ve ceza ile değil, eski bir yönetim anlayışı bu. Amaçla derindeki anlamla motive etmeye çalışmak, bu anlamı ortaya koymak. Ve beşincisi de keyifli iş ortamları yaratmak, keyifli keyif alınması. İlle oyun, parti vesaire değil ama yapılan işten zevk alınması ve keyif anlarına zaman ayrılması. Bu 5 özellik güçlendirmenin özellikleri. Yeni jenerasyon liderler artık bu şekilde davranmak zorundalar. Biz de üniversitemizde bu güçlendiren liderlere yönelik bir ders açtık hatta. Güç kültürünü güçlendirme kültürüne nasıl dönüştürebiliriz diye yeni jenerasyon liderler yetiştirmek için bir ders olarak da kurguladık bunu. Ayrıca dediğin gibi kurumlara da yaygınlaştırmaya çalışıyoruz.
Elif Hanım, sizin söyleyecekleriniz var mı? Teşekkür ederim. O zaman süremizin sonuna geldik zaten. Çok keyifli bir sohbet oldu. İkinize de çok teşekkür ediyorum.
Çok teşekkürler.
Bugün Meraklısına Bilim'de liderliği konuştuk. Konuğumuz da Koç Üniversitesi'nden Profesör Doktor Zeynep Aycan ve doktor adayı Elif Gizem Demirağ'ydı. Bizi izlemeye devam edin.